You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la karşınızdayız. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Bu hafta gündemi Kaz Dağları'ndaki altın madeni projesi meşgul etti. Kesilen ağaçlar, siyanür, altın. İktidarla muhalefet kesilen ağaç sayısı konusunda bile anlaşamadı. Tartışmadaki en son gelişmeler nedir acaba?
Aslında ilk uydu görüntüleri ya da yukarıdan çekilmiş görüntülerle Türkiye'de kamuoyunun dikkatini çekti. Çok sayıda ağacın kesilmesi, bir ormanlık arazi içerisinde bir bölümün tamamen kelleşmiş olan görüntüsüyle birlikte kamuoyunda bir hassasiyet oluştu. Onun üzerine çevreci bir takım örgütler o bölgede protesto gösterisi düzenlediler. Katılım çok yoğun oldu. İktidara yakın medya o gösterileri görmedi. Üzerine haberi kendi takipçilerine iletmemeyi tercih etti ilk gün. Sonrasındaysa o gösteriyi yapanlarla gezi olaylarıyla ilgili bir benzeştirme yaparak onlara tepki gösterdiler. Ama muhalefet milletvekilleriyle HDP'si, CHP'si, İYİ Partisi, hatta İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener de bölgeye giderek Cumhurbaşkanı'na çağrı yaptı ve dedi ki gelin buraya bakın, yanınızdakilerin sizi nasıl yanılttığını görün diye bir değerlendirme yaptı. Bunun yanında Kanadalı firmanın Türkler taş taşımada iyidirler, biz oraya başka bir milliyetten insan götürmeyeceğiz, onlarla iş yapacağız gibi bir açıklama yapması, o açıklamada tepkilerin artarak devam etmesine neden oldu. Şimdi Kanadalı firma diyor ki biz parasını verdik, Orman Müdürlüğü bizim kestiğimiz ağaç kadar bir bölgeyi ağaçlandıracak, anlaşmamızı yaptık, bundan geri dönüş yok. Türkiye'de ise çevreciler, orman hassasiyeti olanlar buna tepki gösteriyorlar. Hatta Kanada Başbakanı Trudeau'ya kadar mesajlar gönderiliyor sosyal medyadan. Bu işten vazgeçilmesi gerektiği yönünde. İşin bir tarafında ağaç kesme var. Diğer tarafında altın madeni işletilmeye başlandıktan sonra o bölge ne olacak? İçme suları, temiz sular zehirlenecek mi ki? Kaz Dağları o bölgenin akciğeri olarak gösteriliyor. Hatta dünyada sayılı yerlerden birisi. O bölgenin dengesi bozulacak endişesi taşınıyor ve bu tartışmada devam ediyor. Ancak hükümet ilk gün biraz ortada dursa bile ikinci günden itibaren bu meselede çok fazla dahil olmadığını, anlaşmaların eskiden yapıldığını, o ağaçlar kesilirken bu çevre örgütlerinin nerede olduğunu sorgular nitelikte açıklamalar yaptı. Yani anlaşmanın feshedilmesi, iptal edilmesi gibi bir girişim içerisinde olmadığını görüyoruz. Yani tansiyon hala yüksek bu Kirazlı'daki, Kaz Dağları'ndaki altın madeniyle ilgili olarak.
Yavuz Bey, bu yeni RTÜK kanununda büyük değişiklikler var. Bazıları artık internetten yayınlara büyük kısıtlama getirileceği görüşünde. Değişiklikler ne getiriyor acaba?
Şimdi tabii orada en hassas noktalardan birisi dijital platformlar. Netflix gibi bütün dünyada çok yakından takip edilen dijital platformlar artık RTÜK denetiminde olacak. Türkiye'de RTÜK dizilerde, filmlerde işte içki gösterilmesini, sigarayla görüntü verilmesini ya da argo söz kullanılmasını yasaklıyor. Bununla ilgili kullanımlar olduğunda da ilgili firmalara ceza kesiyor. Netflix ise internet üzerinden yayın yapan bir dijital platform. İnsanlar parasını veriyorlar. Oradaki o özgürlüğe aslında bir harcama yaparak oradaki yapımları izlemeye çalışıyorlar. İşte Türkiye'de önce tartışma bunun üzerinden başladı. Netflix RTÜK yaptığı açıklamada biz bu platformlarla görüştük. Yönetmelik çıkarken de onların fikirlerini aldık. Onların çok fazla bir stresleri yok dedi. Blue TV gibi, Kuhu TV gibi Türkiye'de internet üzerinden yayın yapan dijital platformlar söz konusu. Bu platformların o özgürlükten yoksun kalıp kalmayacakları şu anda en önemli tartışma noktalarından birisi. Ama ondan biraz daha önemli bir tartışma var. O da son dönemde Türkiye'de medyanın içinde bulunduğu durum nedeniyle birçok gazeteci, geçmişte haberleriyle kamuoyu tarafından tanınan gazeteciler dijital medya üzerinden, YouTube üzerinden yayınlarla kendi takipçilerini haberdar ediyorlar bir takım konularla ilgili ya da bir takım gelişmeleri yorumluyorlar. İşte bu yeni RTÜK yasası bu yorumlara da YouTube üzerinden yapılan yayınlara da bir denetim geçiriyor mu, geçirmiyor mu? Bunun üzerine çok ciddi bir tartışma da sürüyor. Çünkü zaten dediğim gibi Türkiye'de medya çok tartışmalı bir alan. Son dönemde iktidarı destekleyen medyanın oranı çok ciddi bir oranda yukarıya doğru yükselmiş durumda. Belki bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar gazete ve televizyon iktidarın yaptığı bir takım icraatları eleştirebilir pozisyonda. Şimdi YouTube'da da gazetecilerin serbest yayın yaptıkları, hatta dinleyicilerinden, takipçilerinden destek alarak yaptıkları yayınların YouTube denetiminde olup olmayacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ki bu alan yeni yönetmelikte biraz flu. Bunu da Cumhuriyet Halk Partili YouTube üyeleri ortaya koyuyorlar. Biraz uygulamada göreceğiz. Dijital platformlar lisans alacaklar. Bunun için ciddi miktarda para verecekler. YouTube'dan periyodik olarak yayın yapan gazeteciler, ki onlardan birisi de benim, geçmişte bu işi yaptım ve önümüzdeki sezondan itibaren de devam edeceğim, onların lisansa ihtiyacı olup olmadığını biraz uygulamada göreceğiz. O uygulama sonrasında herhalde tartışma farklı bir boyutta kazanabilir elbette.
Ali Babacan bir açıklama yaptı yeni parti kuracağına dair. Yavuz Bey, bu süreç fazla yavaş ilerlemiyor mu?
Aslında onların takvimlerinde bir aksama söz konusu değil. Başından beri yılbaşına kadar bir partileşme sürecine gidilebileceği konusunda en azından Ali Babacan'ın çevresinden gazeteciler haberdar ediliyordu. Aynı şekilde de devam ediyor. Ali Babacan partiden istifa etti. Çevresindeki bir takım insanların da istifa etmeleri bekleniyor bu süreçte. Bir istifa açıklaması yapmıştı. O istifa açıklamasında aslında AK Parti'de niye yolların ayrıldığını da ortaya koymuştu. Bugün yaptığı açıklamada insanlardan destek beklediğini, her türlü fikre açık olduğunu söylüyor ama bunu söylerken satır arasında bugünkü uygulamaları da eleştiriyor. Az önce altın madeni meselesini konuştuk, çevre meselesini. Bu çevre hassasiyetini mesela öne çekmiş. Onun dışında demokrasi, ifade özgürlüğü gibi hususlarda da kendi yapılanmasının hassasiyetleri olduğunu ortaya koyuyor. Ve üstü kapalı olarak da bugünkü iktidara yönelik eleştirilerini duyurmuş oldu. Ali Babacan ilk kez ortaya çıktı. Ben parti kuracağım demiş oldu. Bir önceki açıklaması sadece istifa açıklamasıydı. Bir takım toplantılar yapıldığını biliyoruz o cenahta. Eğitim konusunda ne yapılacak, dış politika ne yapılacak, ekonomide ne yapılacak? Bir programla kamuoyunun önüne çıkmak istediklerini biliyoruz. Abdullah Gül'ün Ali Babacan'ı desteklediğini, hatta Babacan'ın oluşumunun arkasındaki güç olduğunu biliyoruz. Ama önümüzdeki süreçte bu açıklama biraz daha aleni yürüyeceğini gösteriyor çalışmaların. Ve dediğim gibi yılbaşına kadar bir süre belirlemişlerdi kendilerine. Yılbaşına kadar da bir kadro partisi, bir program partisi olarak kendilerini kamuoyuna tanıtmaları bekleniyor. Yani uzamıyor. Baştan planlandığı gibi gidiyor. Görüntü en azından o şekilde.
Şimdi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri sonunda Suriye sınırında güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmaya varmış görünüyor. Şimdi ne bekliyoruz Yavuz Bey?
Aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir anlaşmaya daha önce de vardıklarını hatırlatmamız lazım Membiç konusunda. Bir periyot belirlenmişti. Membiç'teki YPG ve PYD unsurlarının orayı terk edeceği konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ortak devreye çıkacaktı Türk ve Amerikan askerleri. Bunun bir takım anlaşmanın koşulları yerine getirildi ama en önemli nokta YPG ve PYD'nin orayı boşaltmasıydı Membiç'i. O koşul yerine getirilmedi. Şimdi çok uzun süredir Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerilim konusu. Bu Türkiye Fırat'ın doğusunda bir organizasyonun devam edemeyeceğini, YPG ve PYD'nin oradaki icraatlarına devam edemeyeceğini söylüyor. Amerika'nın desteğini çekmesini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'le savaşta biz ortaklık yaptık. Önümüzdeki süreçte onların yanından ayrılamayız gibi bir değerlendirme yapıyor. Hatta Trump Güney Kore'deki G20 zirvesinde Kürtlere yönelik savaşı engelledim, Kürtleri sevmiyor Erdoğan diye bir cümle de kullanmıştı. Şimdi gelinen noktada Türkiye, biz bu bölgede bir koridor oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Eğer Amerika ile anlaşamazsak kendimiz gireceğiz diye res çekmişti. Heyetler geldi gitti ve bir ortak harekat merkezi kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Ama şimdi sistem nasıl yürüyecek? O ortak harekat merkezi, ki Türkiye sınırdan 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge talep ediyor. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin oraya taşınmasını öngörüyordu. Bu böyle devam edebilecek mi? 30 kilometre geçerli mi, değil mi? Bu detaylara hakim değiliz. Sızan bir takım bilgiler var. Türkiye'nin 30 kilometre istemesine rağmen Amerika 5 kilometre önermişti. 15 kilometrede belli bölgelerde anlaşma sağlandı diye. Ama o bölgeler hangileri? YPG buna nasıl bir tepki verecek? Bütün bunlar hala daha flu, netleşmiş vaziyette değil. Ortada net olan şey, Türkiye ve Amerika güvenli bölge konusunda anlaştıklarını söylüyorlar. Ancak koşullar biraz bu harekat merkezinin oluşturulmasıyla birlikte müzakerelerin devamında ortaya çıkacak. Ama şunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri bu tartışma esnasında Türkiye'den vazgeçmediğini gösterdi. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen bölgede bir harekata girişmeyeceğinin işaretini vermiş oldu. Bundan sonra mücadele biraz daha masada devam edecek.
Yavuz Bey, teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.